Ayrım 17. Size yalan söylediler. Barış Terkoğlu, Sami Menteş. Sayfa 151. 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantı tutanağının incelenmesi. MGK Genel Sekreterliği'nden 28 Şubat 1997 tarihinde MGK'nın yaptığı toplantının tutanaklarının talep edilmesine karşılık tutanaklar çok gizli olduğu gerekçesiyle bu talep reddedildi. Aynı talep mahkeme başkanlığına da iletildi. Bu talep üzerine mahkeme naip hakim tayin ederek tutanakları inceletti. İnceleme sonuçları bir rapor halinde duruşmada okundu. Okunan raporun içeriğinden uzun süren MGK toplantısında ima halinde dahi olsa MGK'nın asker üyelerinin konunun müzakere safhasında 54. hükümete yönelik hiçbir baskı ve tehdidin yer almadığı anlaşıldı. MGK'da yapılan konuşmaların ciddiyetle ancak nezaket sınırlarını zorlamadan gerçekleştiği, dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'in de mahkemede tanık sıfatıyla verdiği ifade ile teyit edildi. Akşener 9,5 saat evet gergin, soğuk ama belli bir nezaket çerçevesinde sürdü. Tabancayı uzatıp da imzalayın diye bir şey soruyorsanız hayır olamaz da dedi. Mahkemeden ikinci talep MGK'nın 406 no'lu hükümete tavsiye niteliğindeki kararının Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesinde tutulan tutanağın incelenmesine ilişkindi. Bu istem hiçbir üniformalı kişinin yer almadığı 13 Mart 1997 tarihindeki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşulanların mahiyetinin anlaşılması, gerçek anlamda Bakanlar Kurulu üyelerinin üzerinde bir baskının olup olmadığı yolundaki kuşkuların açıklığa kavuşturulması amacıyla yapıldı. Talebi kabul eden mahkeme tayin ettiği naip hakimin konuya ilişkin raporunu okudu ve rapor dava dosyasında yerini aldı. Doğrusu MGK'nın 406 no'lu kararının Bakanlar Kurulu'nda herhangi bir itirazi nokta dile getirilmeden adeta coşkuyla destek görmesi sanıkları bile şaşırttı. Bilindiği gibi Başbakan Erbakan, Bakanlar Kurulu toplantısının ertesi günü 14 Mart 1997 tarihli irtica ile mücadele genelgesini yayımladı. Bu genelge 16 Aralık 2010 tarihine kadar yürürlükte kaldı. Ayrıca şu noktayı da belirtelim. Mahkemenin naip hakimle incelediği Bakanlar Kurulu toplantısının tutanaklarını FETÖ'nün kapatılan yayın organı olan ve kumpaslarda başrolü üstlenen Taraf Gazetesi yayımladı. Taraf Gazetesi'nin 28 Şubat 2011 ve 1 Mart 2011 tarihli nüshalarında ayrıntılı olarak yayınlanan toplantı tutanaklarında Başbakan Erbakan ve Başbakan Yardımcısı Çiller'in çok ilginç konuşmaları vardı. Bakanlar Kurulu üyelerinin konuşmalarının hiçbir yerinde 406 no'lu MGK kararının baskı ile kabul edildiğine dair bir ima olmadığı gibi öngörülen tedbirleri hararetle destekledikleri anlaşıldı. Özellikle Başbakan tarafından bu toplantıda sarf edilen irtica ve kaba softalık bir nevi hastalıktır özdeyişiyle yardımcısı Sayın Çiller'in konuşmasının kendi hislerine tercüman olduğunu belirten beyanı tutanaklarda yer aldı. 28 Şubat davasının 89. celsesinde Başbakan Yardımcısı ve doğal olarak MGK üyesi olan Tansu Çiller'e toplantılarla ilgili sorular yöneltildi. Avukat Ümit Kara sordu. MGK toplantısına katılan Genelkurmay Başkanı veya kuvvet komutanlarından kararınıza etki edecek doğrudan cebir, şiddet, tehdit gördünüz mü? Tansu Çiller, ne münasebet diye özetlenecek bir tepki gösterdi. Kimin haddine, bir bürokrat bir başbakana kimin haddine şiddet gösterecek? Siz bunu nasıl soruyorsunuz? Devam edelim. Avukat Ümit Kara devam etti. Aynı sorun Bakanlar Kurulu kararı içinde geçerli. Çiller ona da cevap verdi. Ne diyorsunuz? Yani MGK kararlarında bir şiddet gördün mü? Kimin haddine? Bunun sürecinde gidip de bizim Bakanlar Kurulumuza gelecekler de şiddet mi gösterecekler? Sır değil. Çiller'in askerlerle ilgili rahatsızlığı vardı. Çiller bunu şöyle ifade etti. Vücut diliyle zaman zaman başbakan gelirken ayağa kalkmamaktan başlayarak koltukta kaykılmalar, el hareketleri, müstehzi gülüşler, cumhurbaşkanına verilen bakışlar, el hareketleriyle işte bu mudur gibi duruşlar, yüzlerdeki alaycı ifadeler, başbakanın zaman zaman üzülerek ifade ediyorum, boncuk boncuk terleyişleri. Belki buradan darbe değil ama nezaketsizlik çıkar diyebilirsiniz. Çiller bunları söyledi ama kendi partisinden Milli Savunma Bakanı, doğal olarak MGK üyesi de olan Turhan Tayan aynı fikirde değildi. 76. celse tutanağından aktaralım. Bu konuların görüşülmesi sırasında gayet medeni, gayet beşeri, gayet saygın, aşağı yukarı 9,5-10 saat müzakere cereyan etmiştir. Bu müzakereler sırasında Cumhuriyet Hükümeti'nin üyeleri olarak bendeniz herhangi bir ima yolu dahi olsa, herhangi bir eleştiri, tenkit, tehdit, herhangi bir davranışla karşılaşmış değilim. Aynı celsede Çiller'in sözüne ettiği terleme konusu avukat Hüsnü Tuna tarafından Tayan'a soruldu. Tayan bu tuhaf olaya şöyle yanıt verdi. Benim sayın merhum başbakanın terlediğine veya sıkıntıya düşerek terinin arttığına dair bir gözlemim söz konusu değil. Ben burada oturuyorum. 5 sıra ötede sayın başbakan oturuyor. Başbakanınızı terletecek, onu sıkıntıya sokacak hoş olmayan bir ortam söz konusu değil. Onun terlemesini, rahmetlinin terlemesini gerektirecek herhangi bir durum gözlemlemedim. Çiller'in basın müşaviri Mehmet Bican da 79. celsede tanık olup Çiller'in MGK sırasında dışarı çıktığında aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı. Nasıl oluyor efendim içerideki toplantı dedim. Çok iyi gidiyor Sayın Bican dedi. Toplantıda bizim düşüncelerimizin dışında hiçbir şey tartışılmıyor. Sadece ve sadece bizim parti tüzüğümüzde, bizim programımızda, bizim ilkelerimizde ne varsa onları konuşuyoruz ve sonuçlandırdık dedi. Hükümeti kim istifa ettirdi? 28 Şubat davası öyle bir dava ki sanıklar hükümeti devirmiş ama devrilen hükümetin mensupları ve partilerinden istifa eden milletvekilleri mahkemeye gelerek 28 Şubat sürecinde sanıkların hiçbirinden doğrudan veya dolaylı olarak şiddet ve baskı görmedikleri yolunda ifade vermiş. Sanıklardan şikayetçi olmadıklarını açıkça beyan etmişlerdi. Anlaşılan o ki darbeden 54. hükümetin mensupları da bir haberdi. Batı Çalışma Grubu 54. hükümetin istifasından sonra da görevini sürdürdü. Örneğin Kor General rütbesindeki Çetin Doğan, Ağustos 1997 tayinleriyle Jandarma Asayiş Komutanlığı'na atandı. Onun yerine Genelkurmay Harekat Başkanlığı görevini devralan Kor General, aynı zamanda Batı Çalışma Grubu Başkanlığı'nı da üstlendi. Bir darbe düşünün ki darbeyi gerçekleştirenler özel olarak ismen değil kadro görevlerine göre belirlenmiş. 54. hükümetin Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın dönemin Başbakanı Erbakan'ın en yakını adeta sırdaşı olduğu söylenebilir. Kazan 28 Şubat sürecine ilişkin biri öncesi ve sonrası ile 28 Şubat diğeri 28 Şubat gerçeği adıyla kitaplar yazdı. Kazan kitaplarında Erbakan'ın istifa gerekçesini açıkça ortaya koydu. Kitabında özetle DYP'den istifalar nedeniyle 30 Mayıs 1997 tarihine gelindiğinde koalisyon hükümetinin TBMM'de çoğunluğu kaybetmiş hale geldiğini, bu nedenle bir gen soru ile hükümetin her an düşürülme tehlikesine karşı bir önlem olmak üzere koalisyon protokolünde değişikliğe giderek başbakanlık görevinin Haziran ortalarında Sayın Tansu Çiller'e devri konusunda anlaştıklarını, bu konuda Büyük Birlik Partisi'nin desteğini de aldıklarını yazdı. Mahkemeye gelerek aynı paralelde ifade veren Kazan, mağdur ve müşteki olarak davaya katılma talebini mahkemeden geri çekti. Dönemin Orman Bakanı Hasan Ekinci de mahkemedeki beyanında daha detaylı açıklamalarda bulunarak Kazan'ı doğruladı. Erbakan 18 Haziran 1997 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e istifa dilekçesini sundu. Şevket Kazan, öncesi ve sonrası ile 28 Şubat adlı kitabında yer alan döneme ilişkin anılarının 74. sayfasında da Erbakan'ın istifasını anlattı. Sayın Cumhurbaşkanı'na takdim etti. Hemen arkasından başbakanlıkta yapılan ortak basın toplantısı ile de bu devir teslim anlaşması milletimize açıklandı. Kitabın aynı sayfasında resmi gazetede yayımlanan Erbakan'ın istifa dilekçesi yer aldı. O günlerin daha iyi hatırlanması adına dilekçeyi aynen aktaralım. Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına 18.06.1997. Sayın Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı. Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin 28 Haziran 1996 günü aralarında imzaladıkları ortak hükümet protokolü ve ekleri belgesindeki taahhütlere uygun olarak ve 28 Haziran 1996 tarihinde Bakanlar Kurulu listesini onaylamanızla kurulan 54. Cumhuriyet Hükümeti bugüne kadar yaklaşık bir yıldan beri bütün gücüyle devletimizin yücelmesi, ülkemizin kalkınması ve halkımızın refah için uyum içinde başarıyla çalışmıştır. Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi arasındaki koalisyon protokolüne uygun olarak bu bir yıllık süreden sonra Başbakanlığın Doğru Yol Partisi'ne geçebilmesi için yapmış olduğumuz taahhüde ve iki parti arasındaki mutabakata uymak üzere başbakanlık görevinden istifa ediyorum. Bu süre içerisinde gerek başbakan olarak şahsıma, gerekse 54. Cumhuriyet Hükümeti'ne ve onun üyelerine çalışmalarımızda gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteklerinizden dolayı teşekkürlerimi arz eder, saygılar sunarım. Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Kazan'ın kitabının 75. sayfasında Erbakan'ın istifa edişinin ahde vefanın gereği olduğu, işte siyasi tarihimizde eşine ender rastlanan güzellikte bir vefa örneği ifadeleriyle anlatıldı. Görüleceği üzere bu istifada da Batı Çalışma Grubu'nun hiçbir dahli yoktu. Demirel o günleri anlattı. İddianamede atılı suç Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebir ve şiddet yoluyla devirmek olarak yazıyor. Mahkemede bu yönde karar verdi. Hükümete yönelik bir eylem olmadığını dönemin en yakından tanığı olan rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel defalarca anlattı. Hem MGK toplantılarının başkanı olan hem de Erbakan'ın istifa sürecinde bizzat görüştüğü Demirel, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda yaşanılanlarla ilgili beyanlarda bulundu. Sayın Demirel, 12 Mart muhtırası ve 1980 askeri darbesini doğrudan yaşamış tecrübeli bir devlet adamıydı. Demirel'in komisyon üyeleriyle yaptığı söyleşi, darbe tutanakları Süleyman Demirel adı altında kitaplaştırıldı. Anlamak isteyenler için 28 Şubat'a ilişkin bilgiler bu kitabın 88 ile 101. sayfaları arasında yer alıyor. Bu kitaptan bazı alıntılar yapmak yerinde olacak. Süleyman Demirel, şimdi geliyoruz hükümet meselesine. Sayın Erbakan beni 18 Haziran günü ziyaret etti. Kaç gün geçmiş 28 Şubat'tan? 3 ay geçmiş. Her şey normal, her şey. 3 ay 18 gün geçmiş. Dedi ki ben istifa ediyorum. Niçin ediyorsun? Dedi ki gerginlik var. Bu gerginliğin ortadan kalkmasını böyle mümkün görüyorum. Sana istifa et diyen oldu mu? Ben soruyorum. Hayır. Ondan sonra ben sıkıştım da istifa ettim. Bu laf mı yani? 18 Mart sonrasında neşredilmiş dokümanlar var burada. Şimdi göstermek istemiyorum. O dokümanlarda kendisinin sıkıştırıldığı falan olmadığı, kendi rızasıyla istifa ettiği açıkça söyleniyor her yerde. Komisyon başkanı o dönemin mimarları bunu kendileri kullandığı için söylüyorum. O dönemin askerleri çok açık olarak postmodern darbedir diye. Süleyman Demirel kim ne dediğini bilmiyor. Yani kesinlikle katılmam çünkü darbe diyorsun. Nereyi darbe etmiş bu? Nereyi? Meclisi. Meclis duruyor. Öyle duruyor ki daha sonra seçime gitme imkanı oluyor. Nereyi darp etmiş? Hükümeti. Hükümet de duruyor. Nereyi darp etmiş? Anayasa. O da duruyor. Ben şunu söyleyeyim. O meclisin kalabilmesinde, o anayasanın kalabilmesinde ve o hükümetin kalabilmesinde benim rolüm var. Demirel'e komisyonda Başbakan Erbakan'a neden istifa ettiği sorulduğunda alınan cevabı bir darbe tehlikesiyle ilişkilendirmeye olanak yoktu. Diğer taraftan Demirel, Tansu Çiller'in başbakanlığını destekleyecek 278 milletvekilinin imzaladığı listeye neden itibar etmediği sorulduğunda da listede yer alan vekillerin bir bölümünün kendisine telefonla listedeki imzalarının hatır imzası olduğunu bildirdiklerini, Sayın Mesut Yılmaz'ın güven oyu almasının da bu hususu teyit ettiği şeklinde yanıtladı. Mesut Yılmaz tanık olarak dinlendiği duruşmada hatır imzası konusunda Demirel'in sözleri anımsatılınca "Evet bu arkadaşlar bize de gelerek imzalarının hatır imzası olduğunu belirterek kurduğum 55. hükümete güven oyu vermişlerdir" yanıtını verdi. 28 Şubat döneminin en yakından tanığı olan 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in açıklamaları başlı başına iddianameyi çürütür nitelikte. Bütün kumpaslarda aynı. 28 Şubat davasının Ergenekon ve Balyoz gibi FETÖ'nün kumpas davalarıyla benzerliği sadece yandaş basının dava sürecinde destek kampanyaları ile sınırlı değil. Benzeşen noktaları başlıklar altında gösterelim ki adliye binası içinde yaşananlara dair net bir tablo çizelim. 28 Şubat iddianamesini hazırlayan ve duruşma savcısı olarak görev alan 5 Cumhuriyet Savcısı FETÖ üyeliği suçlamasıyla ya tutuklu ya meslekten ihraç edilmiş ya da firarda. Aynı şekilde bu iddianameyi kabul eden ve de dava sürecinde tutuklamalara ve tutuklamaların devamına karar veren toplam 12 hakim FETÖ üyeliği suçlamasıyla ya tutuklu ya meslekten ihraç edilmiş ya da firarda. Balyoz davasında olduğu gibi bu davaya ilişkin soruşturma belgeleri posta kanalıyla geldi. Bu belgeler FETÖ üyesi olduğu sonradan ortaya çıkan bir sözde vatansever subay tarafından FETÖ üyesi 28 Şubat savcısına elden teslim edildi. Teslim edilen belgeler içerisinde aynen Balyoz davasında olduğu gibi atılı suça yani TC hükümetine darbe yapmak fiiline dayanak yapılan bütün sahte belgelerin kayıtlı olduğu bir CD var. Bu CD'de gerçek belgelerle harmanlanmış sahte belgeler, dosyalar, klasörler bulunuyor. Bu CD Genelkurmay antetli ancak sanıkların araştırmaları sonucunda ortaya çıkıyor ve resmen belgeleniyor ki bu CD boş olarak 2007 yılında Genelkurmay Bilgi İşlemler Deposu'ndan çalınmış. Bu sahte CD'nin delil olarak kullanılabileceği yönünde rapor veren 3 bilirkişinin biri firarda, biri meslekten ihraç edilmiş, diğeri ise hakkında FETÖ üyeliği soruşturması sürüyor. Davanın kovuşturma aşamasında sanıkların talebi üzerine mahkemenin tayin ettiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi bilişim uzmanlarından oluşturulmuş bilirkişi heyeti bu CD'ye yapılan kayıtlarda manipülatif bulgular saptandığı, delil olarak kullanılamayacağı yolunda rapor verdi. Sanıkların ısrarları sonucu suç unsuru kabul edilen sahte ve imzasız taranmış belgelerin gerçekliğini araştırmak üzere Mahkeme Genelkurmay Adli Müşavirliğine yazı gönderdi. Belgelerin aslının bulunamadığını, sahte olduğu için arşivde bulunmasına imkan yok zaten, ancak bu belge numaralarına kayıtlı belgelerin imha edildiğini bildiren Adli Müşavirliğinin FETÖ'nün kontrolünde olduğu ortaya çıktı. Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse FETÖ'den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Balyoz davasında olduğu gibi bu davada da mahkeme tarafından davet edilerek sanıklar lehine tanıklık yapan bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar var. Mahkeme huzurunda ifade veren, başta Erbakan'ın dava arkadaşı Şevket Kazan olmak üzere darbeye maruz kalmış 54. hükümetin üyeleri tanık olarak verdikleri ifadelerde 28 Şubat sürecinin darbe olmadığını açıkça beyan ettiler. Kaldı ki bu tanıklar davadaki sanıkların dinlenmesi için talep edilenler değil, mahkemenin kendi inisiyatifi ile tanık olarak davet ettikleriydi. Sadece AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Tansu Çiller, Hasan Celal Güzel ve Bülent Orakoğlu somut bir delil ortaya koyamadan süreci darbe olarak niteledi. Bu kişilerin 28 Şubat'ı darbe olarak tanımlamalarının kendi kişisel değerlendirmelerinden öteye gitmediği görüldü. Çiller 28 Şubat'ı geçmişte Çankaya darbesi olarak tanımlarken, duruşmada askerlerin rolünü öne çıkarması belki zamanın ruhu olarak açıklanabilir. Ancak Çiller buna rağmen askerlerden şikayetçi olmadı. İddianamede görmezlikten gelinen gerçekler. Mahkemenin neleri göz ardı ettiğini bazı noktaları es geçerek anlatmaya çalıştık. Peki davanın temelini oluşturan FETÖ'cü savcı Mustafa Bilgili'nin yazdığı iddianamede durum neydi? Savcıların hazırladıkları iddianamenin temel yanlışlığı, olmayan bir suçun yaratılma gayretiyle gerçeklerin göz ardı edilmesiydi. Oysa maddi gerçeğin ortaya konmasında yararlanacak bütün belgeler savcıların elinin altındaydı. Bu bağlamda belli başlı nelerin göz ardı edildiğini sıralayarak anlatmak, hangi gerçeklerin çarpıtıldığını bir kitap kapsamında anlatabilmek mümkün değil. Şimdilik sadece çarpıcı bulunan birkaç hususu özetlemekle yetinelim. Daha önce yapılan şikayet ve ihbar üzerine Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına intikal ettirilen belgeler hakkında takipsizlik kararı verildiği göz ardı edildi. Aynı belgeler kuvvetli suç şüphesinin varlığı konusunda tekrar delil olarak ileri sürüldü. İddianamede müşteki olarak belirlenmiş olan Hasan Celal Güzel, hangi kanalla ele geçirdiği bugün sabit olan bir kısım belgelerle 28 Temmuz 1997 tarihinde Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ve ihbarda bulundu. Belgelerde TSK içerisinde Çetin Doğan liderliğinde sözde bir Alevi yapılaşmayı anlatan imzasız ihbar mektubu bulunuyordu. Hasan Celal Güzel hastalık derecesindeki saplantı ve kanaatlerine uygun bulduğu bu mektubu yaptığı basın toplantısına katılanlara da dağıttı. Neticede bu ihbar mektubu layık olduğu şekilde Ergenekon iddianamesinin 1595, 1618, 1619 ve 1620. sayfalarında bir pehlivan hikayesi olarak yerini aldı. Yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda bu belgelerin bir bölümü imzasız, bir bölümü 29 Temmuz 1997 tarihi itibariyle taslak, bir bölümü de gerçek belgelerdi. Yayınlanmış gerçek belgelerde suç unsuru teşkil edebilecek hiçbir husus bulunmadığı için Başsavcılık tarafından 14 Ağustos 1997 tarihinde takipsizlik kararı verildi. İddianamede Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığının verdiği takipsizlik kararına atıfta bulunularak bu kararın verilmesinden sonra ortaya çıkan yeni delil ve olaylar nedeniyle kamu davası açıldığı belirtiliyor. Oysa ilave denilen yeni delillerin çok büyük bölümü 54. hükümetin istifasından, yani 18 Haziran 1997'den çok sonra veya Batı Çalışma Grubu'nun teşkilinden öncesini kapsamakta. Bir bölümü de uydurma, tahrif edilmiş ve yasal delil niteliği taşımayan delillerden ibaret. Bu nedenle iddianamenin yasal zemini bulunmuyor. Atılı suça dayanak yapılan, özellikle kuvvetli suç şüphesinin varlığı ile ilişkilendirilen belgeler fotokopi, yetkili kurum ve kişilerle onaylı suretlerinin bulunmayışı dikkate alınmadı. Savcılar belgelerin fotokopi olmalarına rağmen gerçekliğini, aynı fotokopi niteliğindeki belgelerin farklı yer ve kişilerde CD'lere taranmış olarak bulunmasıyla kanıtlama çabasına girdiler. Batı Çalışma Grubu ile ilgili yıllardır söylenen ve ne yazık ki mahkemeler tarafından kararlarda yer alan yalanları, çarpıtmaları ortaya çıkarıp gerçeği anlatmaya çalıştık. Sonuç olarak birkaç cümle kurmak istiyoruz. Görülüyor ki mahkemeler aracılığıyla yalnız Türkiye'ye değil, gerçeğin kendisine de şekil vermeye çalışılıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Kurumlar geçmişin hesabıyla yeniden tanımlanıyor. 28 Şubat davasında göz göre göre kurulan kumpas, uydurma ve safsata başka türlü açıklanabilir mi? 17. ayrımın sonu. Sayfa 161.